Ayrı bir bilgi sayfa 240. Carol gömülmeden. Josh Malerman. Opal başıyla onayladı. Kızın içinde de kötü bir his var diye düşündü. Önce ölümün elçisi, şimdi de ölen hanımın hizmetçisi. Şu anda nerede olduğuna dair bir fikrin var mı Farah?
Carol'ın mı?
Evet.
Bilmiyorum, hala kilerdedir, bilmiyorum.
Opal başıyla onayladı. Oraya indiğini söylemek istememişti. Bir dakika daha konuşabilir miyiz? Eğer sakıncası yoksa birkaç sorum daha var.
Elbette.
Farah viski şişesini sertçe kavradı. Yanlarından geçen bir adam hafifçe şapkasının ucuna dokunarak Opal'e selam verdi. Opal adamın geçip gitmesini bekledi.
Çığlık atmanın nedenini öğrendiğinde Bay Evers nasıl bir tepki verdi?
Farah bakışlarını kaldırıp, Carol'ın bana söylemek üzere olduğu şeyi öğrenmek istedi Şerif diye yanıt verdi.
Pekala, en nihayetinde karısı yere yığılmıştı ama benim sormak istediğim, matem dışında bir şey fark edip etmediğinde.
Farah'ın aklı karışmış gibi görünüyordu ama yine de gayretliydi.
Anladığından emin değildim.
Elbette, anlamanı zaten beklemezdim.
Ama?
Ama ne?
Farah derin bir nefes aldı. Yere yığılmadan önce, daha doğrusu biz bahçede yürüyüşe çıkmadan önce o ikisinin tartıştıklarını duydum.
Aha, demek tartışıyorlardı.
Ve Carol Bay Evers'a bir dahaki sefere ve birinin daha bilmesi gerek gibi şeyler söylüyordu, buna benzer şeyler.
Bir dahaki sefere ne olduğunda?
Bilmiyorum.
Bu kadar mı?
Hayır.
Aha.
Bay Evers'a beni mevzuya dahil etmelerinin zamanının geldiğini de söyledi.
Kimi mevzuya dahil etmenin zamanı gelmiş?
Beni.
Neye? Mevzunun ne olduğu hakkında bir fikrin var mı?
Yok bayım.
Opal başıyla onayladı. Konuşmaya yeltendi ama Farah onu durdurdu.
Kimseyi suçlamak istemem ama Bay Evers bir şeyler öğrenmek konusunda epey ısrarcıydı.
Farah'ın gözleri kan çanağına dönmüştü.
Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum, üzgünüm, böyle söylememeliydim.
Opal kızın yüzünü inceleyerek başını aşağı yukarı salladı. Gözyaşlarına rağmen kızın yüzünün ne kadar kuru olduğunu fark etti. Sanki teni hanımınınkiyle birlikte pul pul dökülüyordu. Sanki bugün en az 6 kez ıslanıp kurumuştu.
Senden kimseyi suçlamanı istemiyorum Farah. Fakat çalışırken içgüdülerimin bana yol göstermesinden hoşlanırım.
Bir keresinde adamın teki bana geldi ve erkek kardeşinin korkunç bir kürek kazasına kurban gittiğini söyledi. Onu dinledim ama sonra kardeşini tarif ederken kullandığı sözcüklerin bir insanın kullanabileceği en nazik kelimeler olmadığını düşünmeye başladım. Adamı biraz cesaretlendirdim. Tahmin edebileceğin gibi kardeşini öldürenin kendisi olduğu ve olayı örtbas etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Az önce söylediğin şey dikkatimi çekti. Birini suçlamaktan endişe ediyor olman bana asıl aklından geçenin o olduğunu düşündürüyor. Üstelik o aptal eski düşüncelerin ne zaman gerçeğin ta kendisi olarak açığa çıkacağını bilemezsin. Bence hepsi değerlendirilmeye değer.
Farah sokakta aşağı yukarı baktı.
Söylediğimin ne anlama geldiğinden emin değildim.
Ama yenilgiye uğramış değildi, hala umutluydu. Elbette, elbette dedi Opal kızı teskin etmeye çalışarak. Kiler.
Affedersiniz?
Kiler değildin. Bunu bir kez daha yapmanı isteyeceğim için şimdiden senden özür dilerim. Ama hanımını orada sığınakta gördün, ona dokundun, ona uyanmasını söyledin ve...
Ve az önce anlattım ya ben...
Ve aklından bir şey geçti.
Farah başını iki yana salladı. Bunlar yapacağı şeyi yapmak istediğinden emin olmadığını keşfeden bir kadının hareketleriydi.
Bay Evers'ın ona bir şey yapmış olabileceğini düşündüm.
Opal gözlerini kızdan ayırmadan başıyla onayladı. Kilerin tıpkı diğer kilerler kadar soğuk olduğunu tahmin ediyorum.
Daha soğuktu bayım.
Farah ayaklarının dibindeki toprağa baktı.
Pekala, şimdi bakalım dedi Opal iri ellerini beline koyarak. Farah adamın ellerine silahlarına ne kadar da yakın durduğunu fark etti.
Sanki Farah'ın ona anlattıkları yüzünden tehlike yaklaşıyor gibi. Sen ve ben burada esaslı bir konuşma yaptık. Bay Evers'la benden daha fazla zaman geçirmiş biri tarafından ortaya atılan ve Bay Evers'ın korkunç bir şey yapmış olabileceği ihtimalini akla getiren iddiayı göz ardı ettiğimi sanma. Fakat işin aslı şu ki böyle bir şey yapıp yapmadığını bilmiyoruz ve yapmamış olma ihtimali çok yüksek. Kanun adamlığına soyunduğumdan beri karılarını öldürmek kadar yanlış şeyler yapan birkaç adamla karşılaştım. Diyeceğim odur ki bir şeyin köşelerinin olması onu illa kare yapmaz. Belki de senin gibi genç bir hanıma o kadar fazla şey anlatmamalıyım ama içimde bir his var ve o his bana yardım edebileceğini söylüyor. Belki çoktan yardım etmişsindir, belki etmek üzeresindir. Fakat bugün burada yollarımız ayrılırken kaygıların zihinlerimizi işgal etmesine izin vermeyelim. Daha ziyade o muhteşem kadının kaybının yasını tutalım. Bazen böyle durumlarda biri biraz olağan dışı bir şey yapar ve insanlar huzursuzlanarak onu buna itham etmeye, o ya da bu yanlış yapıldığından onun ya da bunun doğru olmamayacağını söylemeye başlarlar. Bay Evers muhtemelen karısının kaybıyla başa çıkmaya çalışıyor. Normalden biraz farklı davranıyorsa onu suçlayabilir miyiz? Bence suçlamamalıyız. Hatta bana kalırsa asıl şüphe uyandıran her zamanki gibi davranması olur. Ama sen ve ben soğukkanlılığımızı yitirmemeliyiz. Daha ayrıntılı bir araştırma yapmama izin ver. Umarım kapını çalıp aklımızı çelen ve böylesine sefil düşüncelere kapılmamıza neden olan her şeyin o alelade, eskimiş ama haklı keder olduğunu söylerim. Farah bir şeyler yapmalıyız diye düşündü derken aklına James Moxie'ye gönderdiği telgraf geldi. Carol'ın ölüm haberini verdiği telgraf koluyla yüzünü sildi. Pekala Şerif. Gitmene izin vermeden önce sana bir şey daha sormama müsaade et. Daha önce Alexander Wolf diye birisiyle tanıştın mı? Bay Everson arkadaşıymış. Farah anımsamaya çalıştı. Orada çalışmaya başladığımdan beri eve gelip giden çok kişi oldu. Partilere mi? Evet, dost meclislerine. Aha, ama Alexander Wolf diye birini anımsamıyorsun. Peki ya Alex'i? Harrows'un batısından, Charles'tan. Farah, Şerif'i hayal kırıklığına uğratmışçasına başını iki yana salladı. Sorun değil de dağdan. Peki ya Bay Evers'ın ailesi oradayken Bay Manders'la aynı mesleği icra eden kimseyle tanıştın mı?
Öyle mi dedi?
Kim öyle mi dedi?
Bay Evers.
Ferrah'ın suratı kıpkırmızı kesilmişti.
Carol'la ailesinin ilgilendiğini mi söyledi?
Tam olarak öyle dedi. Farah başını hayır anlamında salladı. Bu kesin bir hayırdı. Hayatı boyunca Manders'la aynı meslekten kimseyle karşılaşmamıştı. Pekala o halde dedi Opal, şapkasını gerisin geriye kafasına taktı ve babacan bir gülümseme takındı. Bana zaman ayırdığın için sana minnettarım, teşekkür ederim. Eğer başka bir şey hatırlayacak olursan...
Elbette.
Sakın bütün gününü bir köşeye oturup bir şeyler hatırlamaya çalışarak geçirme. Bu seni paramparça eder. O konuda bana güvenebilirsin. Bir an için kızın kederli yüzüne baktı ve eğer tuhaf bir şeyler dönüyorsa ne olduğunu öğreneceğim. Artık içim rahat olsun dedi. Duman yaklaşıyor. Kapı çaldığında Jefferson yazmayı henüz bitirmişti. İlkin eski dostunun geri geldiğini, başka bir anıyı yad etmek için geri döndüğünü düşündü ama Jefferson avın yabancısı değildi. Gizlice pencereden dışarı baktı. Fakat battaniyenin öte yanındaki şapkasız adamın topal olup olmadığını anlayamadı. Adam elleri ceplerinde dimdik dikiliyor ve toprağa bakıyordu. Kaldı ki bahçeye bağlı at da yoktu. ''Evde olduğunu biliyorum.'' diye seslendi yabancı. Jefferson ne zaman kötü bir adam görse hemen tanırdı. Durum daha da kötüydü. Bu adam her kimse topal olsa da olmasa da dilinin tekiydi. Bunu adamın boş tuvalleri andıran gözlerinde tüm berraklığıyla görebiliyordunuz. Jefferson uzunca bir süre adamı izledikten sonra duvarın yanında sessizce yürümeye başladı. Kambur bir şekilde ip yardımıyla kitap raflarından birinin yukarısına asılmış çifteye doğru yavaşça ilerledi. İpi çözdü ve çifteyi asılı olduğu yerden indirdi. ''Orada olduğunu duyabiliyorum.'' Jefferson namluyu sıkıca kavradı ve mutfak masasına doğru eğildi. Masanın yukarısında iple duvara tutturulmuş başka bir raf daha vardı ve fişekler o rafın üzerinde duruyordu. Çiftesini masaya bıraktı ve acıyla yüzünü buruşturarak fişeklere uzanmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.
''Bir kaza geçirdim.'' diye seslendi Duman. ''At arabam yoldaki çukur yüzünden paramparça oldu. Biraz yardım fena olmaz.''
Jefferson rafın altına bir sandalye yerleştirdi ve sandalyenin arkasına tutunarak kendini yukarı çekti.
''Fazla zamanını almayacağım. Bana yardım edip edemeyeceğini söylesen ve eğer yardım edemeyeceksen nereden yardım alabileceğimi tarif etsen yeter.''
Sandalyenin tepesindeki Jefferson fişeklere uzandı ve güçlükle sandalyeden indi. Bu sırada Duman konuşmaya devam ediyordu.
''Kapıyı açmana gerek yok. Yalnızca bana nereden yardım bulabileceğimi söyle.''
Jefferson çiftlerin haznesini açtı ve fişekleri baş parmağıyla teker teker iterek doldurdu.
''Orada olduğunu biliyorum. Beni kendi başıma içeri girmek zorunda bırakma.''
Jefferson en yakınındaki sandalyenin arkasına saklanarak kambur kambur masanın yanından geçti, topallayarak odanın karşı tarafına ulaştıktan sonra çiftesini kaldırdı ve tetiğe basarak kapıda koca bir deliğin açılmasına neden oldu. Ahşap parçaları her yere saçılmıştı.
''Kendi başına içeri falan giremezsin.'' diye bağırdı Jefferson.
Kapıya gitti ve delikten dışarı baktı. Fakat adamın nalları dikmiş vaziyette verandada yatıp yatmadığını görmek kolay değildi. Ter içindeki Jefferson bu defa pencereye gitti, battaniyeleri kenara çekti ve adamın orada olmadığını gördü.
''Cehennemdeki cennet aşkına!
Ne ceset vardı ne de kan!''
Jefferson topallayarak ve sararmış sayfaları tekmeleyerek eski okul binasının diğer tarafına geçti, pencereden dışarı baktı. Adam arka bahçedeydi. Onun ıvır zıvırından bir yığın yapıyordu. Jefferson'ın artık teyide ihtiyacı kalmamıştı çünkü adamın topal olduğunu görebiliyordu.
''Ona ne verdiğini söyle.'' diye bağırdı Duman yığına bir kitap daha eklerken.
Jefferson mutfak masasının arkasından çömelip çiftesini tekrar doldurdu. Çenesinden ter damlıyordu. Bu inanılmaz, kendine has bir histi, aksiyondu. Çifteyi yoldaki mazisine sarılır gibi sımsıkı kavradı, pencereye döndüğünde namluyu kullanarak perdeleri kenara itti ve namlunun ucuyla camı tıklattı.
''Cehennemdeki cenneti görmeye hazır mısın ufaklık?''
Duman yanıt verirken gözlerini yağından ayırmadı.
''Buraya uğramasının nedeninin akşam yemeği yemek olmadığını biliyorum.''
''Kimse buraya uğramadı topal.''
''Neye ihtiyacı vardı münzevi, senden ne aldığını söyle bana.''
Duman akça ağaçtan bir kuş evi aldı ve yığının en tepesine fırlattı. Kuş kulübesi yere çarptığı anda tahtaları paramparça oldu, çatlayan yumurtalar öne doğru yuvarlandı. Jefferson cama bir kez daha tıklattı, Duman başını kaldırıp yukarı baktı ve o anda Jefferson camın öte yanından ateş etti. Cam parçaları ve Duman dağıldıktan sonra adamın vurulduğunu gördü. Onu kaval kemiğinden vurmuştu.
''Bir dahaki sefere göğsüne nişan alacağım ufaklık.''
Duman aşağı baktı. Yağ hızla dökülüyordu. Pantolonunun paçası ve çizmesi yağdan simsiyah olmuştu. Yukarıdan dizinin hemen altından vurulmuştu. Testere gibi tırtıklı kalay çoktan etini kesmeye başlamıştı.
''Dışarı çık da bir topalı suratının ortasından vur münzevi.''
Jefferson aldığı hızla uludu. Moksiyaklıydı, bu iyi hissettiriyordu. Gerisin geriye duvarın ardına sığınarak gözden kayboldu ve çiftesini doldurdu. Geri döndüğünde Duman yığına bir şeyler daha ekliyordu.
''Canına susamışsın topal, kendi kanını içmeye hazır ol.''
Tekrar ateş etti. Duman'ın sağındaki ağaç gök gürültüsüne benzer bir sesle çatladı. Duman cebinden küçük bir kutu çıkarıp içinden bir kibrit aldı ve parmaklarının arasında cam bulan kibritin yerdeki yağ birikintisine düşmesine izin verdi.
Vuf!
Yığın alev aldı. Jefferson eşyalarının tutuştuğunu görünce uludu. Çiftesini çabucak doldurdu ve toparlayarak kapıya gitti. Eşyalarının çıtır çıtır yandığını duyabiliyordu. Bu tüm istifçilerin korkulu rüyasıydı. Ön kapıyı omuzlayarak kekeler gibi adımlarla okul binasından çıktı.
''Ölmek üzeresin topal, şimdi geliyor.''
Sırtına omurgası kerpetenle kıstırılmış gibi bir acı girdi. Silahının namlusunu yukarı kaldırmış vaziyette okul binasının köşesinden döndüğünde Topal'ın kendisine dönük olduğunu gördü. Kiralık katilin suratına yerleşmiş ukalalıktan eser yoktu, onun yerine öfke almıştı. Jefferson ondan yalnızca 6 metre uzaklıktaydı ama duman yerinden kıpırdamadı. Jefferson ikinci bir kibritin can bulduğunu gördü, yere düşmesini izledi. Vuf! Güm! Moxie'nin eski yoldaşı yaklaşan tehlikeyi görmüş ama ne olduğunu anlamamıştı. Evin köşesini dönerken dumanın ellerinin ceplerinde olduğunu görmemişti. Dumanın evi kapana kısırmaya yetecek kadar yağı döke saça yürürken arkasında yağdan bir patika bıraktığını görmemişti. Alevler canlı bir duvar misali yükseldi ve onu güçsüz düşüren sırtı yoldan çekilmesine izin vermeden Jefferson'a ulaştı. Duman adamın yanışını izledi. Jefferson dizlerinin üstüne düşerken vücudu garip bir şekilde büküldü. Sanki eski kanun kaçağı ölümün eşiğinde daha rahat hareket edebiliyor gibiydi. Kısa süre içinde yanık çimlerin üzerindeki kararmış bahçe aletleri gibi alevlerle sıvandı. Duman kıpırdamıyordu, konuşmuyordu, yalnızca izliyordu. Sahne sona erdiğinde topallayarak okul binasının etrafından dolandı ve ön kapıyı tekmeledi. Dizindeki açık kesikten yağlar sıçradı, içeri baktı. Tek gördüğü kitaplardı. Tek gördüğü kağıttı. Tek gördüğü müstakbel bir yangındı. Münzevi onu kaval kemiğinden vurmuştu ve artık çimlerin üzerindeki bir kül birikintisinden ibaretti. ''Tek yapman gereken bana söylemekti.'' diye haykırdı duman masanın üstündekileri yere fırlatarak. ''Tek yapman gereken o ihtiyarın ne için buraya uğradığını söylemekti.'' Kanter içinde kalan duman kendi etrafında dönünce duvardaki yazıları gördü. Tezgahın üstünden bir kahve fincanı kaptı. ''Hepsini yakacağım Münzevi, domuz bokundan farksız sözcüklerinin her birini yakıp kül edeceğim.'' Kitaplar, kağıtlar, sayfalar. Duman hepsini yaktı. Münzevi ölmüştü ve kanun kaçağı da her olsa yaklaşıyordu. Ama dumanın muhteşem bir anlığına, yangına ihtiyacı vardı. İşi bittiğinde duvarlardaki kelimeler eriyerek anlaşılmaz işaretlere, sembollere, saçma sapan şekillere dönüşmüştü. Kör bir adamın yazısını andıran siyah lekelerden ibarettiler. Münzevi'nin tek yapması gereken kanun kaçağının ne için uğradığını söylemekti. Kendi hayatını kurtarabilirdin domuz boku. Ama dumanın tek yapması gereken başını kaldırıp yukarı bakmaktı. Böylece Moxie'nin aldığı armağanın ne olduğunu görebilirdi. Jefferson duman kapıyı çaldığında Eberstown hakkında yazmayı henüz bitirmişti. 22. ayrımın sonu. Sayfa 249.